Ayrım 11. Sayfa 127. Thomas endişesini bastırarak işe koyuldu. Asmalardan birini alıp Albi'nin sağ koluna doladı. Bitki ancak oraya kadar uzandığı için Albi'yi yukarı doğru itmesi gerekiyordu. Birkaç defa doladıktan sonra düğüm attı ve başka bir tanesini sol koluna dolayarak aynı şeyi bacaklarına yapıp sıkıca bağladı. Çocuğun kan dolaşımını engellemekten korktu ama bu riske değerdi. Planıyla ilgili şüphelerini düşünmemeye çalışarak devam etti. Şimdi sıra kendisindeydi. Asmalardan birini iki eliyle kavrayıp Albi'yi bağladığı yerin hemen üzerine tırmanmaya başladı. Sarmaşığın kalın yapraklarını rahatlıkla tutabiliyordu ve duvardaki çatlaklardan ayaklarıyla destek alabildiğine memnun oldu. Albi olmasa işinin ne kadar kolay olacağını düşündü. Fakat bu düşünceyi hemen aklından çıkardı. Albi'yi bırakamazdı. Arkadaşının birkaç metre üzerine çıkınca bir sarmaşığı kendi göğsünün etrafına defalarca doladı ve destek alabilmek için kol altından yerleştirdi. Yavaşça ellerini bırakıp kendini sarkıttı ama ayaklarını geniş bir çatlağa yerleştirmişti. Asma kopmayınca rahatladı. Şimdi en zor kısma gelmişti. Albi'yi bağladığı asmalar gergin bir şekilde sarkıyordu. Thomas sol ayağına bağladığı asmayı çekti. Fakat o kadar ağırdı ki sadece birkaç santim yukarı kaldırabildi. Yapamayacaktı. Yeniden yere indi. Bu kez yukarıdan çekmeye değil aşağıdan itmeye karar verdi. Önce sol bacağını yukarı itti ve başka bir asma bağladı. Ardından sağ bacağını. Bacakları hallettikten sonra aynı şeyi bu kez kollarına yaptı. Önce sağ, sonra sol. Nefes nefese kalmış bir halde geri çekilip baktı. Albi 5 dakika önce asılı olduğu yerin ancak 1 metre yukarısında ölü gibi duruyordu. Takırtı sesleri, vızıltı, çınlama, uğultu. Thomas sol tarafında kırmızı ışık gördüğünü sandı. Izdırap verenler yaklaşıyordu ve birden fazla oldukları seslerden belli oluyordu. İşe kaldığı yerden devam etti. Aynı yöntemi kullanarak Albi her defasında yaklaşık 1 metre yukarı itiyordu. Yavaş yavaş tırmanıyordu. Albi'nin hemen altında duruyor, sarmaşığı göğsüne doluyor ve Albi'yi elinden geldiği kadar yukarı itiyor ve tekrar bağlıyordu. Ardından aynı şeyleri yeniden yapıyordu. Tırman, sarmaşığı dola, it, bağla. Tırman, sarmaşığı dola, it, bağla. En azından ızdırap verenler Thomas'a zaman tanımcasına yavaş ilerliyorlardı. Yavaş yavaş yukarı çıktılar. Oldukça yorucu bir işti. Thomas güçlükle nefes alıyordu. Terden sırılsıklam olmuştu. Asmaları tutan elleri kaymaya başladı. Ayakları çatlaklara basıp destek almaktan ağrıyordu. Dehşet verici sesler arttı ama Thomas tırmanmaya devam etti. Yerden yaklaşık 10 metre yukarı çıkınca Thomas durdu ve göğsüne sardığı sarmaşığın ağırlığını verip sallandı. Yara beri içindeki ellerini kullanarak labirente bakmak için döndü. Yorgunluktan ölüyordu. Her yeri ağrıyordu. Kasları acıyla iniyordu. Albi bir santim daha kaldıracak hali kalmamıştı. Orada saklanacaklardı ya da savaşacaklardı. Tepeye kadar tırmanamayacağını başından beri biliyordu ve ızdırap verenlerin yukarı bakmamaları için dua ediyordu. Aşağıda yenilmektense en azından yukarıda onlarla teker teker savaşabilmeyi umdu. Ne beklediği hakkında hiçbir fikri yoktu. Hayatta kalabilecek miydi bilmiyordu. Fakat orada, sarmaşıkta asılı bir şekilde Albi ile birlikte kaderleriyle yüzleşecekti. Bir süre sonra Thomas, labirentin ilerisinde parlayan ışıkları gördü. Bir saattir duyduğu tiz, mekanik sesler ölüm çağrısı gibiydi. Duvarda sol tarafından gelen kırmızı ışık dikkatini çekti. Döndü ve neredeyse çığlık atacaktı. Birkaç santim ötesinde bıçak böcek vardı. Uzun ve ince bacakları sarmaşıkların arasından geçip bir şekilde duvara yapışmıştı. Gözlerinden çıkan kırmızı ışık adeta küçük bir güneşti. Doğrudan bakmak mümkün değildi. Thomas gözlerini kısıp böceği inceledi. Gövdesi yaklaşık 7 santim çapında ve 10 santim uzunluğunda gümüş bir silindirden oluşuyordu. 12 bacağını uzatmış, uyuyan bir kertenkeleye benziyordu. Kırmızı ışık yüzünden başını görmek imkansızdı. Ama sadece görme yetisi için yapılmış gibi küçük gözüküyordu. Fakat sonra Thomas en korkutucu kısmını gördü. Daha önce ormanda yanından geçen böcekte de gördüğünü sanmıştı. Artık emindi. Gözünden çıkan kırmızı ışık gövdesinde yazılı kelimeyi aydınlatıyordu. Sanki kanla yazılmış gibiydi. İsyan. Thomas bıçak böceğin üzerinde neden böyle bir kelime yazıldığını anlam veremedi. Belki de Kayranlılara onun felaket bir şey olduğunu bildirmek istemişlerdi. İsyan. Böceğin onları buraya gönderen kişilerin casusu olduğunu biliyordu. Albi, yaratıcıların onları böcekler aracılığıyla izlediğini anlatmıştı. Thomas, böceğin belki de yalnızca hareketleri algıladığını umarak hiç kıpırdamadan nefesini tuttu. Saniyeler sonra ciğerleri oksijen için adeta yalvarıyordu. Böcek çatır çutur sesler çıkararak dönüp ondan uzaklaştı. Thomas derin bir nefes alınca göğsüne doladığı sarmaşıklar canını acıttı. Mekanik ses artık çok yakından geliyordu. Thomas Albi gibi cansız bir şekilde durmayı denedi. O sırada bir şey köşeyi döndü ve onlara doğru ilerlemeye başladı. Daha önce pencerenin ardında gördüğü bir şey. Tarif edilemeyecek bir şey. Bir ızdırap veren. 19. Bölüm. Thomas korkunç yaratığın labirentin uzun koridorunda kendilerine doğru ilerlemesini korkuyla izledi. Yaratık, başarısızlığa uğramış, korkunç bir deneyden veya bir kabustan fırlamış gibiydi. Hayvan ve makine birleşimi ızdırap veren taşlı yolda sürünerek ilerliyordu. Yer yer tüyle ve garip bir salgıyla kaplı gövdesi, devasa bir sümüklü böceği andırıyordu. Ve nefes aldıkça tuhaf bir biçimde nabız gibi atıyordu. Ayırt edilebilir bir başı ya da bir kuyruğu yoktu. Fakat yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1 metre kalınlığındaydı. Her 10 ya da 15 saniyede bir etli gövdesinden keskin sivri uçlar çıkıyor ve yaratık garip bir şekilde kırılıp top şeklini alarak öne doğru yuvarlanıyordu. Sonra durup eski şeklini alıyor ve sivri uçlar ıslak teninde iğrenç bir höpürdetme sesiyle tekrar giriyordu. Bu hareketi defalarca tekrarladı. Her defasında yaklaşık 1 metre ilerliyordu. Izdırap verinin vücudundan yalnızca sivri uçlar ve tüyler çıkmıyordu. Bazı yerlerinde mekanik kollar vardı. Birkaç tanesine parlak ışıklar takılmıştı. Diğerlerinin ucundaysa uzun, tehditkar iğneler vardı. Bir tanesinin ucunda sürekli açılıp kapanan 3 parmaklı bir pençe vardı. Yaratık yuvarlandığında kollar katlanıyor ve çarpmayı önlüyorlardı. Thomas böyle korkunç ve iğrenç yaratıkları neyin ya da kimin yarattığını merak etti. Duyduğu seslerin kaynağını, yaratığı görünce daha iyi anladı. Izdırap veren yuvarlandığında dönen bir testere gibi metalik bir vızıltı çıkarıyordu. Sivri uçları ve kolları metalin taşa vurmasıyla çıkan tuhaf tıkırtılar açıklıyordu. Fakat Thomas'ı en çok ürperten, yaratık hareketsiz durduğunda çıkan iniltilerdi. Savaş alanında ölmekte olan insanların inlemesine benziyordu. Thomas bunları gördükçe hiçbir kabusun ona yaklaşmakta olan iğrenç şey kadar korkunç olamayacağını düşündü. Korkusunu yenmeye çalışarak sarmaşıkların arasında hiç kıpırdamadan durdu. Tek umudu fark edilmemekti. Belki bizi görmez diye düşündü. Belki. Fakat durumun ciddiyeti bir taş gibi midesine oturdu. Bıçak böcek zaten çoktan nerede olduğunu ortaya çıkarmıştı. Izdırap veren yuvarlanarak, zikzak çizerek, inleyerek ve vızıldayarak yaklaşıyordu. Her durduğunda metal kolları açılıp dönüyor, başka bir gezegende bir oraya bir buraya gidip hayat belirtisi arayan bir robota benziyordu. Işıklar labirente ürkütücü gölgeler oluşturuyordu. Thomas'ın aklına belli belirsiz bir anı geldi. Çocukken duvarlardaki gölgeler onu korkutuyordu. Hatırladığı o yer neresiyse oraya, yaşadıklarını, onu özlediklerini ve aradıklarını umduğu ebeveynlerinin yanına dönmek istedi. Yanmış motor ve et kokusu gibi keskin bir koku geldi burnuna. İnsanların böyle korkunç bir şey yaratıp çocukların üzerine gönderebildiğine inanamıyordu. Thomas bunu düşünmemeye çalışarak gözlerini kapadı. Hareketsiz ve sessiz olmaya odaklandı. Yaratık gitgide yaklaşıyordu. Vızıltı ve tıkırdamalar. Vızıltı ve tıkırdamalar. Thomas kafasını oynatmadan gözleriyle aşağı baktı. Izdırap veren sonunda asıl oldukları duvara ulaşmıştı. Kayra'nın kapılı kapısının önünde durdu. Thomas'ın birkaç metre sağındaydı. ''Lütfen öbür tarafa git.'' diye yalvardı içinden. ''Dön, git, o yana, lütfen.'' Izdırap veren sivri iğnelerini çıkarttı. Thomas ve Albi'ye doğru yuvarlandı. Vızıltı ve tekrar tıkırdamalar. Durdu. Bir kez daha yuvarlandı. Ve duvarın tam önünde durdu. Thomas nefesini tuttu. En ufak bir ses bile çıkarmaya korkuyordu. Izdırap veren hemen aşağılarında duruyordu. Thomas başını eğip bakmayı çok istiyordu ama bir hareketiyle yerini belli edebileceğini biliyordu. Yaratıktan çıkan ışıklar belli bir noktada durmuyor. Rastgele her yeri aydınlatıyordu. Aniden tüm ışıklar söndü. Her yer karanlığa büründü. Yaratık sanki kapatılmış gibiydi. Hareket etmiyor, ses çıkarmıyordu. İniltisi bile kesilmişti. Işıklar da kapandığı için Thomas hiçbir şey göremiyordu. Kör olmuştu adeta. Hızla çarpan kalbinin oksijene ihtiyacı olduğu için burnundan yavaş yavaş nefes aldı. Onu duyabiliyor muydu? Yaratık onun kokusunu alabiliyor muydu? Terden sırılsıklam olmuştu. Daha önce hiç bu kadar yoğun hissetmediği korku Thomas'ı delirtmek üzereydi. Bir süre hiçbir şey olmadı. Ne bir hareket, ne ışık, ne de ses. Izdırap birinin bir sonraki hareketini tahmin etmeye çalışmak Thomas'ı deli ediyordu. Saniyeler geçti. Dakikalar. Göğsüne sardığı sarmaşık o kadar sıkıydı ki göğsü uyuşmuştu. Ya öldür beni ya da çıktığın deliğe geri dön diye bağırmak istiyordu. Aniden ışık ve ses patlaması oldu. Izdırap veren yeniden hayata döndü. Ve duvara tırmanmaya başladı. 20. Bölüm. Izdırap veren sivri çıkıntılarını taşa geçirip etrafa sarmaşık parçaları ve küçük taşlar saçıyordu. Kolları, ucundaki keskin çıkıntıları duvara geçirip destek alarak bıçak böceğin bacakları gibi yana açıldı. Kırmızı ışık Thomas'ın üzerinde durdu. Bu kez kıpırdamıyordu. Thomas, kalan son umudunun da buhar olup uçtuğunu hissetti. Artık kaçması gerektiğini biliyordu. Göğsüne bağladığı sarmaşığı çözerken üzgünüm Harbi diye düşündü. Sol eliyle yukarıdaki yapraklara tutundu. Sarmaşığı çözdü ve hareket etmeye hazırdı. Yukarı çıkamazdı. Çünkü yukarı çıkarsa ızdırap veren Arbi'nin olduğu yerden geçmek zorunda kalırdı. Aşağı inmekse sadece çabuk bir ölüm demekti. Yana ilerlemek zorundaydı. Asılı durduğu yerden uzandı ve 50 santim solundaki bir dalı yakaladı. Sarmaşığı eline sarıp hızla çekti. O da diğerleri gibi sağlamdı. Aşağı bir göz attı. Izdırap veren aralarındaki mesafeyi hızla kapatıyor, hiç durmadan hızla ilerliyordu. Thomas göğsüne sardığı sarmaşığı bıraktı ve duvara sürtünerek sola doğru sallandı. Yeniden Arbi'ye doğru savrulmadan kalın bir asma yakaladı. Bu kez iki eliyle tutundu ve ayaklarını da sarmaşığa doladı. Vücudunu olabildiğince sağ itti. Ardından onu bırakıp başka bir dala tutundu ve bir başkasına. Thomas ağaca tırmanan bir maymun gibi bu şekilde tahmin ettiğinden daha hızlı ilerliyordu. Yaratık acımasızca sesler çıkarmaya devam ediyordu. Bunların üzerine bir de tüyler ürperten çatırtılar ve taşların parçalanma sesi eklenmişti. Thomas sağa doğru birkaç hamle daha yaptıktan sonra sonunda arkasına bakma cesaretini gösterebildi. Izdırap veren yönünü Arbi'den Thomas'a çevirmişti. Sonunda bir şey istediğim gibi oldu diye düşündü. Ayağıyla kendini olabildiğince iterek bir daldan diğerine atlayarak iğrenç canavardan kaçıyordu. Izdırap verenin ona iyice yaklaştığını bilmek için arkasına bakmasına gerek yoktu. Bunu seslerden anlayabiliyordu. Bir şekilde aşağı inmesi gerekiyordu. Yoksa her şey hızla sona erecekti. Bir sonraki dalı yakaladığında hafifçe aşağı kaydı. Sarmaşık avucunu kesti ama en azından yere birkaç metre yaklaşmıştı. Sonraki sarmaşıkta da aynısını yaptı ve sonrakinde de. Üç dal sonra yolu yaralamıştı. İki kolu da ağrıyordu ve iyice hassaslaşan avuçları acıyordu. Vücudundaki adrenalin korkmasına engel oluyordu. Hiçbir şey düşünmeden hareket ediyordu. Karanlıktan önünü göremiyordu. Duvar bitmişti ve sağa dönüyordu. Bunu göremeyen Thomas bir kez daha savrulduğunda önündeki duvara çarptı ve sarmaşığı sıkıca tutan eli gevşedi. Sert zemine düşmemek için uzanıp sarmaşığı yakalamaya çalıştı. Tam o sırada göz ucuyla ızdırap vereni gördü. Rotasını değiştiren yaratık neredeyse ona yetişmişti. Thomas başka bir sarmaşık bulup yakaladı. Fakat aniden durunca kollarını kopacağını sandı. Izdırap veren tam harekete geçecekken kendini ayaklarıyla duvardan olabildiğince geriye itti. Sağ bacağıyla canavarın pençesine tekme attı. Keskin bir çatırtı duyunca sevindi. Ama yeniden yaratığın üzerine doğru savrulduğunu fark edince sevinci yarıda kaldı. Adrenalinle dolan Thomas bacaklarını göğsünün altında birleştirdi. Izdırap verenin iğrenç, yağlı vücuduna temas edip birkaç santim battığı anda ayaklarıyla kendini yukarı itti ve sağa sola eğilerek pençelerden ve iğnelerden kaçmaya çalıştı. Önce geri, ardından da sola doğru sallandı ve labirentin duvarına zıplayıp başka bir sarmaşık tutmaya çalıştı. Fakat ızdırap verenin aletlerinden biri onu arkasından yakaladı ve Tom'un sırtında derin bir yara açıldığını hissetti. Bir kez daha sağa sola doğru sallandı ve başka bir sarmaşık bulup sıkıca tuttu. Elindeki yanmayı önemsemeden aşağı kaydı. Ayakları taş zemine değer değmez, fazlasıyla yorgun olmasına rağmen koşmaya başladı. Arkasından çarpma sesi duydu ve onu gürleme, çatırtı ve vızıltı sesleri takip etti. Fakat Thomas arkasına bakmadı. Her saniye çok değerliydi. Bir köşeye döndü, ardından bir tane daha. Yeri dövercesine olabildiğince hızlı koşuyordu. Hayatta kalma umuduyla, dönüşte kapıyı bulabilmek için gittiği yönü aklının bir köşesine yazıyordu. Sağ, sonra sol. Uzun bir yolun ardından tekrar sağ, sol, sağ, iki sol, yeniden uzun bir yol. Arkasındaki sesler kesilmemişti. Ama Thomas da kendini bırakmamıştı. Koşmaya devam ettikçe kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Güçlükle nefes alarak akciğerlerine oksijen gitmesini sağlıyordu. Ama daha fazla dayanamayacağının farkındaydı. Geri dönüp savaşmanın daha kolay olup olmayacağını merak etti. Bir sonraki köşeye dönünce karşılaştığı manzara karşısında aniden durdu. Soluk soluğa kalmış bir halde öylece baka kaldı. Önünde 3 ızdırap veren vardı. Sivri uçlarını yere saplayıp yuvarlanıyorlar ve Thomas'a doğru geliyorlardı. 21. Bölüm. Thomas arkasına dönünce başından beri peşinde olan ızdırap verenin de hala ona doğru gelmekte olduğunu gördü. Thomas'la dalga geçer gibi pençelerini açıp kapatıyorlardı. İşimin bittiğini biliyorlar, diye düşündü Thomas. Bütün çabalarından sonra etrafı ızdırap verenlerle sarılmıştı. Sonu gelmişti. Hayatı, geçmişiyle ilgili hiçbir şey hatırlayamadan sona erecekti. Kederli bir halde bir karar verdi. Savaşarak ölecekti. 3 tanesinin yerine birini tercih ederek onu başından beri kovalayan ızdırap verene doğru koştu. İğrenç yaratık, Thomas'ın cesaretine şaşırmış gibi bir anda durdu. Onun bu duraksamasından cesaret alan Thomas bağırarak saldırıya geçti. Izdırap veren yeniden canlandı. Sivri uçları derisinden çıktı. Öne yuvarlandı. Düşmanıyla kafa kafaya çarpışmaya hazırdı. Bu ani hareket üzerine Thomas'ın neredeyse duracaktı. Aniden gelen deli cesareti yok oldu ama koşmaya devam etti. Çarpışmadan hemen önce Thomas yaratığın üzerindeki metallere, tüylere ve sümüksü derisine yakınlanmaktı. Ağırlığını sol bacağına verdi ve sağa doğru atıldı. Izdırap veren kendini durduramadı ve çocuğun hemen yanından geçti. Thomas yaratığın daha da hızlandığını fark etti. Izdırap veren metalik bir inlemeyle kendi etrafında döndü ve kurbanın üzerinden atlamaya hazırlandı. Fakat artık etrafı çevrili olmayan Thomas önündeki uzun yola baktı. Hızla koşmaya başladı. Bu kez peşinde 4 tane ızdırap veren vardı. Vücudunun fiziksel kapasitesinin üzerine çıktığının farkında olarak koşmaya devam etti. Her an yakalanabileceğinin verdiği umutsuzluğu düşünmemeye çalışıyordu. 3 koridor sonra birdenbire iki el tarafından yandaki koridora çekildi. Thomas ondan kurtulmaya çalışırken korkudan kalbi yerinden fırlayacaktı. Yanındakinin Minha olduğunu fark edince durdu. Ne? Minha onu çekiştirirken "Sus ve beni takip et," diye bağırdı. Thomas hemen kendini toparladı ve birlikte koştular. Minha ne yaptığını ve nereye gittiğini biliyor gibi görünüyordu. Hangi yöne gitmeleri gerektiğini düşünmek için hiç duraksamıyordu. Bir sonraki köşeye döndüklerinde Minha konuşmaya çalıştı. Hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Orada yaptığın pikeyi gördüm ve bana bir fikir verdi. Sadece biraz daha dayanmalıyız. Thomas soru sorarak nefesini boş harcamadı. Minho'yu takip etti. Izdırap verenlerin hızla aralarındaki mesafeyi kapattıklarını bilmesi için arkasına bakmasına gerek yoktu. Tüm vücudu ağrıyordu. Kasları durması için adeta yalvarıyordu. Ama o, kalbinin durmamasını umarak koşmaya devam etti. Birkaç dönüşün ardından Thomas ileride tam olarak algılayamadığı bir şey gördü. Ters bir şeyler vardı. Arkalarından gelen canavarların ışığı sayesinde biraz daha net görebildi. Koridor bir başka taş duvarla bitmiyordu. Karanlıkla bitiyordu. Thomas karanlığa doğru koşarken gözlerini kıstı ve neye doğru yaklaştıklarını anlamaya çalıştı. İki taraflarında da sarmaşık kaplı duvarlar uzanıyordu. Yıldızları görebiliyordu. Yaklaştıkça bunun bir boşluk olduğunu fark etti. Labirent bitiyordu. Nasıl olur diye merak etti. Yıllarca araştırma yaptıktan sonra Minho ve ben bunu nasıl bu kadar kolay bulabildik? Minho düşüncelerini okumuşçasına ''Hemen heyecanlanma'' dedi. Kelimeler ağzından güçlükle çıkıyordu. Yolun bitmesine birkaç metre kala Minho durdu ve Thomas'ın da durması için kolunu yana uzattı. Thomas yavaşladı ve labirentin açık havaya açıldığı yere doğru yürüdü. Izdırap verenlerin sesleri yaklaşıyordu ama bunu görmesi gerekiyordu. Gerçekten de labirentin çıkışına gelmişlerdi. Ama Minho'nun da söylediği gibi heyecanlanmasını gerektirecek bir şey yoktu. Thomas'ın tek görebildiği boşluk ve giderek silikleşen yıldızlardı. Tuhaf ve rahatsızlık verici bir manzaraydı. Sanki evrenin kenarında duruyormuş gibi hissetti. Bir an başı döndü ve dizleri titredi. Şafak sökmek üzereydi. Hava son birkaç dakika biraz daha aydınlanmıştı. Thomas gözlerine inanamıyordu. Tüm bunların nasıl olduğunu anlayamıyordu. Sanki birisi bu labirenti inşa etmiş ve sonsuzluğa sürüklensin diye gökyüzüne bırakmıştı. Ayrım sonu. Sayfa 141.